Ayrım 26, Geri Sayım, Robert Ludlum, sayfa 279. Leslie, MI6 Uluslararası Haberleşme Merkezi'nden çıktığında uzun ve geniş koridorda iki kişi dışında kimse yoktu. Biri ortadaki bir masada oturan silahlı muhafız, diğeri onun biraz ilerisinde ayakta duran Cameron Price'tı. Kalbi fırlayacakmış gibi atan Leslie, muhafıza başını salladıktan sonra adımlarını hızlandırarak Cameron Price'a doğru yürüdü. Yüzünde sevinç ve çocukça bir gülümsemeyle Price'ın kolunu tuttu. "Jamie," dedi Price'ın kulağına fısıldayarak, "kaçmış ve güvende." "Bu harika Leslie." Bağırmaya başlayan Cam sesini hemen alçalttı. "Müthiş, gerçekten müthiş," diye ekledi kadına sıkıca sarılarak. "Seni kim aradı?" "Frank Shields. Haberi alalı bir ayda olmuş ama emin olmak istemişler ve olmuşlar. O Jamie'ydi." "Çok rahatlamış olmalısın." "Bunu anlatacak sözcük bulamıyorum Yarbay Monrose." Price ile birbirlerinin kollarında olduklarını o anda fark ederek biraz geri çekildi. Ben özür dilerim. Cam, çocuklaşmaya başladım."
"Çünkü oğlun kurtuldu," dedi Price sağ eliyle Leslie'nin yüzünü kaldırırken.
"Ağlıyorsun Leslie."
"Üzüntü gözyaşları değil dostum, benim iyi dostum."
"Çok rahatladığın için değil mi?"
"Evet, tıpkı büyük üzüntülerde olduğu gibi."
Yüzleri gözleri birbirlerinden yalnızca birkaç santim uzaktaydı. Cameron onu bırakıp geriye doğru çekildi ama elleri omuzlarındaydı.
"Teşekkür ederim dostum," dedi Leslie.
"Ne için, burada olduğum için mi? Başka bir yerde olamazdım."
"Bunun içinde ama demek istediğim bu değil. Birkaç saniye önce seni öpmek istedim, çok istedim."
"Şu anda çok zayıfsın yarbay."
"Sana bunun için teşekkür ediyorum, anladığın için."
Price gülümseyerek ellerini çekti.
"Şimdilik kurtuldun ama bana güvenme. Ben 36 yaşında bir keşiş değilim."
"Ben de 36 yaşında bir rahibe değilim. Son birkaç yıldır öyleyim."
"Bu bilmeceyi biz haber almacıların bir sorunu inceledikleri şekilde düşünelim.
Ne yazık ki bu benim dışımda."
"Haydi bayan, Chesapeake tesisinden biri biliyorum."
"Neyi?"
"Sen birinci sınıf G2'sin. Ev Brackett de öyleydi."
"Ne?"
"Siz İngilizlerin özel şube dedikleri seçkin bir birimsiniz. Kötü insanları ortaya çıkarmak için bir yerden bir yere gidersiniz. Uygun eğitimi alarak tabii."
"Bunu nereden öğrendin?"
"Kendini birçok kez ele verdin. Bir casus gibi düşünüyor, sık sık öyle konuşuyorsun. Ordu bir komandoyu ya da SYG görevlisini savaşa bilgisayar götürsün diye Chicago Üniversitesi bilgisayar mühendisliğine göndermez."
"Bu komik, gerçekten komik," diye bağıran Monrose'un kızarmış gözleri gülüyordu. "5 dakika önce Frank sana anlatıp anlatmadığımı soruyordu. Ona anlatmadığımı ama Belgravia'da bilgisayar kullandığım için kuşkulanıyor olabileceğini söyledim. O buna aldırmıyor. Her şeyi bilgisayardan mı anladın?"
"Hayır, çok daha basit. Pentagon ve Langley'dekilerin akıllıca bulmadıklarını biliyorum. Ama biz CIA elemanlarıyla G2 elemanlarının sık sık birlikte çalışmaları için iyi nedenler var. Kısacası Arlington'daki eski bir dostumu aradım. Seni ve Brackett'i araştırdı. Moskova'da birimizden biri diğerinin hayatını kurtarmıştı. Hangimiz olduğunu hatırlayamıyorum. Başka seçim şansı yoktu."
Leslie şimdi gülüyordu. Sesi yumuşak olsa da masadaki muhafızın duyup onlara doğru bakacağı kadar yüksekti.
"Ajan Price ya da özel ajan Price, sence bantı biraz geri sarıp yeniden başlayabilir miyiz?"
"Bence harika bir fikir Yarbay Monrose. Bantımız temiz, güzel bir restoranda teşekkür yemeği de başlamayı öneriyorum. Yedek bütçe elimde olduğu için yemek benden."
"Ve sana güvenmemeliyim."
"Bir an bile."
20. Bölüm. Frank Shields 19 yıllık sekreterine 2 gün arazi olacağını ve bulunduğu yeri kimseye söylememesini emretmişti. Buna rütbesi ne olursa olsun ajanstaki herkes dahildi. "Bir kriz olursa Denver bağlantısını kullanacağım," demişti patronunun kaybolmalarına alışkın olan orta yaşlı sekreter.
Kadın Bayan Shields'ı arayıp kocasının gideceğini söyledikten sonra yardımcı müdürü Montreal'e götürecek bir uçak hazırlanmasını emredecekti. Bu emir çok gizli tutulacak ve Cherokee'ye giden uçak havalandıktan sonra iptal edilerek pilota Andrews'e dönmesi emredilecekti.
Her zamanki gibi bütün işleri hallettin Margaret, dedi Frank Shields övgüyle. Yine de Denver hattını bir kontrol etmen gerekebilir.
Ettim efendim, saldırı yok. Colorado'yu aradığım zaman çağrı cihazınız sizi uyaracak ama telefon Denver'a gidecek.
Sanırım seni yöneticiliğe önereceğim.
Karar sizin Frank.
Bunu istemiyorum. Sen organizasyonda daha niteliklisin. Ve Maggie, Alice'e bugün gitmek zorunda olduğum için çok üzgün olduğumu söyle. Bu akşam ya da yarın akşam çocuklar torunlarla birlikte yemeğe gelecekler. Alice üzülecek.
Daha sonra gelecekler, diye düzeltti sekreter. O zamana kadar dönmüş olabilirsin.
Nereden biliyorsun?
Alice arayıp programına bakmamı istedi. Beni yalancı çıkarmamanızı istiyorum. Bu yüzden döneceğinizi umuyorum.
Elimden geleni yapacağım.
Lütfen yap.
Sanırım bu bir emir.
Shields sonra Geoffrey Waters, MI6 ve MI6 ile birlikte en üst güvenlik düzeyinde çalışarak anne oğul Monroe'su bir araya getirmek için çabalarını iki katına çıkardı. En kolay ve belki en uygun yolculuk şeklinin en güvenilir olması gerektiği kararını verdiler. Ticonderoga'nın İran körfezinde Bandar E-Charak ile Al-Wakrah arasında dolaşması programlanmıştı. Jetler gemiden keşif uçuşlarına çıkarlarken biri tam dolu yakıtla düzeni bozarak İskoçya Loch Torridon bölgesindeki Kraliyet Hava Kuvvetleri üssüne uçacaktı. Pilot yüzbaşı Luther Considine, yolcu James Monroe Jr. olacaktı. Kavuşma Edinburgh'ın 12 mil kuzeyindeki küçük bir köyde gerçekleşecekti. Özel haberleşme düzenlemelerini Geoffrey Waters'ın kendisi yaptı. 3 MI5 elemanı Amerika uçağını karşılayıp pilotla çocuğu Edinburgh dışındaki bir hana götürecekti. Han devlet tarafından müsaade edilmişti ve Bayan Joan Brooks ile erkek kardeşi John'un, Leslie Monroe ile Cameron Price, varışından itibaren handa başkaları kalmayacaktı. Waters Londra'da Frank Shields ve Brandon Schofield ile temasta kaldı. Cameron Price'ın İskoçya'ya giden uçakta bulunmasının bir başka nedeni daha vardı. Luther Considine, İran körfezindeki iki villanın fotoğrafını getiriyordu. Jamie Monroe o villaları hapis tutulduğu yere benzetmişti. Pilot villaların sahipleri hakkında bulabildiği bütün bilgiyi toplamıştı. Kolay iş değildi. Bahreyn vergiden kaçırılmış para için oldukça koruyucu bir yerdi. Bu yüzden Londra, Great Smoky ve İskoçya'da gözlerden uzak bir köy arasında gizli bir üçgen kuruldu. Bilgi anında nakledilebilecekti ve bilgi Matarese'ye ve harekete geçirdiği global stratejilerine sızmak için tek yoldu. Ve harekete geçtikleri giderek daha belirginleşiyordu.
The Washington Post, ön sayfa. Parlamento organize iş gücü taktiklerini inceliyor. Washington, 23 Ekim. Parlamento Antitrust Komitesi şaşırtıcı bir hareketle silahlarını yönetime değil iş gücüne çevirdi. Komite büyük sendikaların ekonomik büyümeyi engelleyerek binlerce işçiyi tehdit ettiğini ilan etti. The Boston Globe, ön sayfa. ElectroServe ile Microwave birleşti. Boston, 23 Ekim. Bilgisayar endüstrisini şaşırtan iki lider şirket, ElectroServe ile Microwave'ın birleşmesi neredeyse 30 bin işin yitirilmesiyle sonuçlanacak. Wall Street heyecanlı, diğer sektörler tedirgin. The San Diego Union Tribune, 2. sayfa. Deniz üssü küçülüyor, binlerce çalışan işsiz kalacak. San Diego, 24 Ekim. Washington'daki donanma dairesi San Diego deniz üssündeki faaliyetlerini ve tesislerini büyük ölçüde azaltacaklarını ve personelin %40'ını diğer deniz üslerine transfer edeceklerini açıkladı. Sivil personelin büyük bölümünün işine son verilecek. Büyük Coronado arazisi ise ihaleyle özel sektöre satılacak.
Bir şeyler oluyordu ama özel sektörle kamu sektöründe hiç kimse ne olduğunu bilmiyordu ya da bilen olursa susturuluyordu.
Leslie Monroe ile oğlu arasındaki görüşme tahmin edildiği gibi geçti. Jamie'nin sargılı ellerinin görüşüne dayanamayan annenin gözleri yaşlarla dolmuştu. Jamie Monroe rahatlamış, biraz coşkun ve annesinin bu davranışı yüzünden biraz da sıkıntılı görünüyordu. Cameron Price, boş hanın gölgeleri arasında biraz uzaktaydı. Leslie yüzü kızaran oğluna bıraktıktan sonra burnunu çekerek derin soluklar aldı. ''Jamie, Bay Price, Cameron Price'la tanışmanı istiyorum. Merkezi haber alma örgütünde saha komutanı.''
''Aynı iş ha anne. Tanıştığımıza sevindim efendim.''
James annesinden uzaklaştı.
''Seninle tanışmak bir zevk Jamie,'' dedi Cam öne doğru yürüyerek. ''Onur verici demeliydim.'' diye devam etti. ''Yaptığın iş olağanüstüydü, samimi söylüyorum.''
El sıkıştılar.
''O kadar zor değildi efendim. Tabii duvarı açtıktan sonra duvarın üstü kırık camlar ve dikenli tellerle doluydu.''
Leslie Monroe kesik bir soluk aldı. ''Ellerin orada mı yaralandı?'' diye sordu Cameron.
''Evet efendim, artık iyileşiyor. Donanma doktorları işlerini biliyorlar. Sahi Luther nerede?''
''Öbür odada. MI5 ve MI6 ortaklarımızla telefonla konuşuyor.''
''Tamam Bay Price.'' Çocuk bir an tereddüt ettikten sonra büyüyen bir öfkeyle konuşmaya başladı. ''Birisi bana neler olduğunu anlatacak mı? Bütün bunlar neden oldu? Yalanlar, benim kaçırılmam, annemle konuşamamam, aniden kesilen ya da değişen telefon numaraları ama özellikle yalanlar neden?''
''Annenle ben sana becerebildiğimiz kadarıyla her şeyi anlatacağız. Buna hakkım var.''
''Yanıtlanmasını istediğim ilk soru şu,'' dedi Jamie. ''Saygısızlık etmek niyetinde değilim efendim. Ama ev amca, Albay Everett Brackett nerede?''
''Canım,'' diye söze karıştı Leslie oğluna doğru yaklaşarak.
''Bunu sana anlatacak bir yol düşündüm ama bulamıyorum.''
''Ne demek istiyorsun anne?''
''Everett da bu operasyondaydı. Siyah askeri koruma sağlamak için ordu haber almasıyla işbirliği yaptı. Everett benden güvenlik bilgisayarlarını çalıştırmamı istedi. Kendisi onlardan anlamazdı. Ve telefonlar gelmeye başladı. Her taraftan dehşete düşüren korkunç telefonlar geliyordu. Sen kaçırılmıştın ve emredilenleri yapmazsam işkenceyle öldürülecektin. Ev her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğundan emindi.''
''Kahretsin,'' diye fısıldadı Jamie öfkeyle. ''Sen ne yaptın anne?''
''Hiçbir zaman yapabileceğimi sanmadığım şekilde kendimi kontrol ettim. Everett harikaydı. Beyaz Saray'da eski bir dostu olan Tom Cranston'a gitti. Cranston'un talimatları kesindi. Hiç kimseye bir şey söylemeyecektik. O her şeyi en üst düzeyde halledecekti. Sonra Chesapeake'de bir dizi korkunç olaylar meydana geldi ve sonunda bir çarpışma oldu. Ve Everett öldürüldü.''
''Tanrım, hayır.
Ne yazık ki öyle,'' dedi Cameron alçak sesle.
''Lanet olsun, ev amca.''
''Kendimi bir kez daha kontrol etmek zorundayım Jamie. Ne kadar yıkıldığımı Bay Price'a bile belli edemezdim. Duygularımı bastırmak ve yalnızca Tom'la devam etmek zorundaydım.''
''Annen harikaydı,'' dedi Cameron biraz sinirli bir sesle. ''Bana bir an önce açılsaydı belki daha fazla ilerlemiş olabilirdik.''
''Neden?'' diye bağırdı Jamie Monroe.
''Açıklayacağım,'' diye yanıtladı Price. ''Ne var ki uzun sürecek. O yüzden bunu sabaha bırakmayı öneriyorum. Hepimiz, özellikle sen delikanlı, sinir bozucu birkaç gün geçirdik. Biraz dinlenelim, tamam mı?''
''Yorgunum ve soracağım çok soru var.''
''Neredeyse 3 hafta boyunca hiçbir yanıt alamadın Jamie. Birkaç saat daha beklesen ne çıkar? Biraz uyumaya ihtiyacım var.''
''Sen ne diyorsun anne?'' ''Cam haklı oğlum. Hepimiz çok gergin ve yorgunuz. Hiçbirimizin doğru düşünebileceğinden emin değilim.''
''Cam?''
''Anne?''
Peregrine View'da Scofield, French Shields ve Antonia üstü fotoğraflarla dolu yemek masasında oturuyorlardı. Brain Wichita'da çektiği fotoğraflar acil olarak yakınlardaki bir fotoğrafçıda banyo ve basım aşamasında bir gamma devriyesinin kontrolünde bastırılmıştı. ''Şunları,'' dedi Brandon, elle yazılmış adlarla tarihlerin olduğu sayfaları gösteren fotoğrafları işaret ederek, ''Alistair McDowell'ın randevu defterinden çektim.''
''Onları faksla sekreterime göndereceğim. Herkes üzerinde derin bir araştırma yapsın. Belki bir örnek ya da birkaç sürpriz bulabiliriz.'' Bunlar nedir Bray diye sordu Tony. Formüllere benziyor. Matematik ya da fizik formülleri gibi.
Biliyorsam ne olayım diye yanıt verdi Schofield. Üstünde bölünen grup denklemleri yazan bir dosyanın içindeydiler. Birisi anlaşılmaz çift anlamlı sözcükler bulup sonra daha da anlaşılmaz yazılar ve rakamlar yazarsa bunun o kişinin bir şey gizlediğini gösterdiğini düşünmüşümdür hep. Elinin altında olması gereken ama bilgisayara girmeye korktuğu bir şeyler.
Çünkü bilgisayarlarda her şey kalıcı olabilir dedi Shields bazı fotoğrafları alırken.
İptal edilen şeyler bile bir uzmanın ellerinde yeniden hayatı bulabilir. Ben de tıpkı öyle düşündüm dedi Bray. Kağıtları yakabilirsin ama bir makineyi yakamazsın.
Matematik ya da fizik formülleri değiller diye devam etti Shields. Kimya formülleri. McDowell'ın dosyasındaki bilgilerle uyuşuyor.
Sanırım bir açıklama gerekiyor kısık göz.
Alistair McDowell bir kimya mühendisi. MIT'de ve doktora yaparken sınıfının en üstünüymüş. 20'li yaşlardayken laboratuvardaki başarısı neredeyse bir efsane olmuş ve Atlantic Crown yapacağı bütün araştırmalara kaynak sağlayacağına söz vererek onu kapmış.
Laboratuvardan bir gıda şirketinin başına geçmek büyük bir sıçrama değil mi Frank dedi Tony.
Kesinlikle ama hızlı tırmanışının çok iyi bir nedeni vardı. Yetenekleriyle organizasyon becerisini birleştirdi. Sınırsız finansla bütün araştırma bölümlerini organize etti. Laboratuvarlarda daha fazla kazanç sağlayıncaya kadar tam bir diktatör olduğu belli. Üst yönetim için doğal bir yeteneğe sahip.
Bu yazılarda ve sayılarda bilgi var kısık göz, hissediyorum, biliyorum.
Sanırım haklısın Brandon, bunları kimya analiz birimimize göndereceğim, bakalım ne çıkacak.
Adlara, örgütlere, ülkelere uzanacak şifreler oldu.
Değillerse en son ürünler ya da koruma maddeleridir ama şu anda haklı olduğunu düşünüyorum dedi Shields.
Şu fotoğraflar ne diye sordu Antonia 7 tane makine fotoğrafını işaret ederek.
Dördü bir müzik kutusunun içine saklanmış şifre çözme makinesinin fotoğrafı. Diğer üçü ise bilgisayarın kendi fotoğrafı. İmalatçısının kim olduğunu bulup oradan devam edebiliriz diye düşündüm.
Bilgisayarın ElectroServe'den alındığını size hemen söyleyebilirim. Bizimle gizlilik anlaşması olan bir şirket. Eğer bilgisayar aynıysa şirket anlaşmamızı ihlal ediyor. Bu elektroya milyonlara mal olabilir.
Mahkemede kısık göz ama adamlarının mahkemeye gidemeyeceğini çok iyi biliyorsun.
Burada gerçek payı var dedi Shields acıklı bir ifadeyle. Sen bunu çoğumuzdan daha iyi bilirsin. Peki nereye gidelim?
Derine, pisliğe, bay yardımcı müdür diye yanıt verdi Beowulf Agathe.
Ne mahkeme ne meclis ya da senato müdahalesi yok. Adları, ülkeleri, şirketleri biliyoruz. Yılanların tanrısı Medusa'nın kim olduğunu öğrendik. Öyleyse teker teker başlarını koparacağız.
Bu soyut bir şey Brandon.
Hayır değil Frank. Onlar insan tıpkı 25 yıl önce olduğu gibi. Talenyekov ile ben onları bitirmiştik. Şimdi de Price ile birlikte bitireceğiz. İşe başlayalım, bize bulabileceğin her şeyi ver.
Bizim onayımızı almadan hiçbir şey yapmayacaksın. Önce bunda anlaşalım.
Anlaşmamız böyle değildi Frank. Unutma sen bana geldin, ben sana değil. Daha önce yatsınabilirlikten söz ettin. Sana bundan çok vereceğim.
Shields'a yakın bir sehpanın üstünde duran kırmızı telefon çalmaya başladı. Shields gidip açtı.
Evet
dedikten sonra susup dinlemeye başladı.
Teşekkür ederim dedi 30 saniye sonra ve telefonu kapayıp Schofield'a döndü. Tahminler doğruysa ki doğru olabileceğini sanıyorum, kafasını koparacağın iki yılan eksildi. Alistair McDowell ile Carastos dün gece birlikte arabayla eve giderlerken öldürülmüşler. Çok büyük bir aracın çarpması sonucu yana devrilmiş olmalılar. Çünkü araba tamamen harap olmuş.
Çarpmış olmalı mı diye bağırdı Brandon.
Bilmiyorlar mı? Çarpıp kaçmış. Polis.
Bürolarını kapa diye bağırdı Schofield. Orayı kapa ve koridora muhafızlar yerleştir. O makineyi sökmek zorundayız.
Çok geç Brandon dedi Schofield alçak sesle. Kazadan sonraki birkaç saat içinde ikisinin de bürosu tertemiz edilmiş.
Kimin emriyle diye çıkıştı Bray.
Şirket politikası. Anlaşılan Atlantic Crown'daki önemli bir yönetici aniden öldüğü zaman bürosundaki bütün eşyalar hemen boşaltılıyor dedi Schofield bağırarak.
Endüstri casusluğu çok yaygın. Bugünlerde herkes tarafından biliniyor. Kalp krizleri, müsadereler, ani tümörler gibi şeyler de yaygın. Yüksek rekabetin yaşandığı şirketler bu şartlar altında kendilerini korumaya çalışıyorlar.
Bu çok saçma kısık göz. Polisten ne haber?
Suç nerede? Kaza bir taşra yolu kavşağında meydana gelmiş, tanık yok. Yalnızca ortalığa saçılan metal parçaları bir çarpışma ihtimali olduğunu gösteriyor. Şu ana kadar bir kaza olarak kayıtlı.
Ama sen kaza olmadığını biliyorsun, ben de biliyorum.
Seninle aynı fikirdeyim dedi SİA müdür yardımcısı. Özellikle de büroların temizliğindeki çabukluğu düşünürsek, kaza olmadığı kesinlik kazanıyor. İnsan böyle bir olayın önceden beklendiğini bile düşünebilir.
Tabii bekleniyordu ve cinayet kuşkusu bile polise cinayetle ilgisi olabilecek her yeri mühürleme hakkı verir.
Bu tesadüf ya da kasıtlı cinayet kanıtı da olabilir. Önceden tasarlanmış mıydı?
Ne demek istiyorsun Frank diye sordu Tony.
Polisle doktorlar kaza yerinde işlerini bitirdikleri anda o ikisinin bürolarındaki eşyalar tarih olmuştu.
Bir saat içinde dedi Schofield, Shields'ın daha önceki sözlerini tekrarlayarak.
Haklısın, Atlantic Crown yöneticilerinin kazayı o kadar çabuk öğrenmiş olmaları imkansız.
Yaşlılık beynini etkilemiş Brandon, nasıl öğrendiklerini tabii biliyoruz.
Ah evet biliyoruz değil mi? O zaman her şeyi nereye götürdüklerini öğrenmek zorundayız.
Ve emri kimin verdiğini dedi Antonia ve işi yapan kişiyi kimin aradığını.
Üç mükemmel soru dedi Shields. Hemen bunlar üzerinde çalışmaya başlayacağız.
İlginç olacak dedi Schofield öfkeyle.
Sir Geoffrey Waters, Luther Considine'in güvenli telefonla kendisine verdiği bilgileri inceliyordu. Bilgiler alındıktan sonra yine güvenli bir faks makinesiyle sözlerini kontrol etmesi için pilota gönderilecekti. Ama makine o anda arızalı olduğu için Waters teyit beklememeye karar vermişti. Bahreyn'deki iki villanın sahipleri için hem geçmişlerinin hem o andaki durumlarının karışık olduğunu söylemek az olurdu. Bulunabilen adlar avukatlara, şirketlere ve uluslararası holdinglere aitti. Mülkiyet sorumluluğu taşıyan tek kişi yoktu. Şaşırtıcı bir karışıklıktı ve işbirliği yapmak isteyen Orta Doğulu avukatlar bile hiçbir şey yapamıyordu. Satış sözleşmeleri elektronik yollarla iletilmiş ve bedelleri takma isimlerle Madrid, Londra, Lisbon ve Bonn gibi değişik kentlerden havale edilmişti. Para gönderildikten sonra sorgulayacak bir şey yoktu. Ancak olağan dışı bir şey vardı. Satışta komisyonculuk yapan Bahreynli avukata satış fiyatının üzerine ek olarak 1 milyon dolar gelmişti. Şifreli transfer formunun üstüne fazladan masumca bir sıfır eklenmişti. Ülkenin sahtekarlıkla ilgili katı yasalarını bilen Bahreynli komisyoncu bunu bir görev bilerek fazladan gelen parayı hem alıcıya hem de yetkililere bildirmişti. Alıcı Amsterdam'da karanlık bir şirketti.
26. ayrımın sonu. Sayfa 291.